15. ayrım. Lahey, Mart ortası, 1883. Sevgili Theo, 9 Mart tarihli mektubun ve içindeki için teşekkürler. Hastan iyileşiyor mu? Yeni haber olmadığı sürece haberler iyidir umarım. Geçen hafta Paris'te burası kadar soğuktuysa ona iyi gelmemiştir herhalde. Sanat konusunda sanat olaylarının çeşitliliği üstüne birlikte daha çok konuşmamızı kimi kez dilediğini söylüyorsun ya, ben bu özlemi sürekli olarak duyuyorum, hele bazen deliler gibi. Şu ya da bu konuda kimi yaptığım etütler üstünde senin görüşlerini almak gereksinmesini öyle sık duyuyorum ki. Örneğin şu işe yarar mı ya da bunu yapsam iyi olur mu ya da ötekinin üstünde daha derinden durmak gerekir mi? Senin benden daha iyi bildiğin konularda yeni bilgiler almak istiyorum sık sık. Genel durum hakkında, ressamlar ne tür işler üretiyorlar gibi. Daha çok şey öğrenmek istiyorum. Yazıyla bir dereceye dek anlatabilir insan bunları ama yazmak vakit alıyor değil mi? Her zaman vakit ayıramayabilir insan ya da yeterince ayrıntılı anlatamayabilir. Şu sırada etütlerimin de epeyce çoğalması yüzünden seninle baş başa konuşabilmek için neler vermezdim. Ayrıca stüdyonun da ne kadar düzeldiğini görmeni çok isterim. Neyse, Hollanda'ya geleceğin tarihin çok çok uzakta olmayacağını umalım. Senin sürekli ve sadık yardımlarına olan büyük borcumu her an çok derinden, çok yoğunlukla duyduğuma emin olmanı isterim sevgili kardeşim. Bu konudaki tüm düşüncelerimi ifade edebilmek çok güç. Desenlerimin hala tam istediğim gibi olmamaları sürekli bir üzüntü kaynağı benim için. Gerçekten de pek çok sayıda ve pek büyük zorluklarla karşı karşıyayım. Hepsinin hemen üstesinden gelme olanağım da yok. Maden işçilerinin çalışmaları gibi bir şey ilerlemek her zaman istediğiniz kadar, başkalarının beklediği kadar hızlı olmuyor ama böylesi bir görevi yüklendin mi en temel gereksinmelerin sabır ve sadakat. Aslında zorluklar üstünde fazla düşünmüyorum çünkü bunlar üstünde gereğinden fazla durdun mu sersemliyorsun ya da iyice bozuluyorsun. Bir sürü ince ipliği birbirine geçirmek, iç içe dokumak zorunda olan bir dokumacının yaptığı iş konusunda felsefe kurmaya vakti yoktur. Tam tersine, işine öylesine derinden dalmıştır ki hiç düşünmeden hareket eder. Nasıl sürdürmesi gerektiğini açıklayamaz belki ama hisseder. İkimiz bir araya geldiğimizde karşılıklı konuşmakla kesin planlar yapamayacak olsak bile içimizde bir şeylerin olgunlaşmakta olduğu duygusunu karşılıklı pekiştirir, güçlendiririz belki. İstediğim bu işte. Bu sabah Van der Veyle'nin oraya gittim. Büyük boy, harika bir tablo yapıyordu. Kazıcılar, atlar ve kum arabaları. Ton ve renk olarak çok güzeldi. Sabahın ince, grisisi. Çizgi ve kompozisyon açısından keskin ve sertti. Özgün bir karakteri, stili olan bir resimdi. Kısacası gördüğüm yapıtların içinde kesinlikle en güçlüsü, en güzeliydi. Ayrıca yaşlı beyaz bir atın 3 tane çok güzel etüdünü yapmıştı, yağlı boya ile. Bir de kum tepeciklerini gösteren çok hoş, ufak bir peyzaj. Bu hafta içinde benim stüdyoya uğrayacak, büyük bir olasılıkla. Buna gerçekten çok sevineceğim. Geçen hafta Bretner ile sokakta karşılaştım. Rotterdam'da bulduğu iş birçok kaygılardan kurtarıyor onu. Ancak Van der Veyle bu sabah yolladığı kısa mektupta yeniden hastalandığını yazmış. Doğrusunu istersen onu yeniden gördüğümde edindiğim izlenim pek iç açıcı değildi. Düş kırıklığı içindeymiş gibi bir havası vardı. Çalışmalarından ise oldukça garip bir biçimde söz etti. Şimdi de karşılaştığım bir sürprizi anlatacağım sana. Babamdan gayet nazik ve neşeli bir mektup aldım. Ya da bana öyle geldi. İçine de 25 gulden koymuş. Yazdığına göre almaktan umut kestiği bir miktar para almış ve benimle paylaşmak istemiş. Ne kadar iyi bir davranış değil mi? Ama beni epeyce utandırdı. Sonra aklıma bir şey geldi. Babam birilerinden benim çok sıkışık durumda olduğumu duymuş olmasın. Umarım parayı bu yüzden göndermemiştir. Çünkü içinde bulunduğum durum hakkındaki fikirleri yanlıştır büyük bir olasılıkla. Ve babama bir sürü yersiz, gereksiz kaygı yükleyebilir. Kendisini açıklamaya kalksam ne demek istediğimi pek anlayamaz sanıyorum ama sen çok daha iyi anlarsın. Bana sorarsan çoğu kez krallar kadar zenginim. Parasal olarak değil elbette ama her gün aynı olmasa da çalışmalarımda kendimi tüm ruhum ve yüreğimle adayacağım bir şeyler bulduğum için Bu yaşamıma anlam kazandırdığı esin kaynağı olduğu için zenginim. Ruh halim arada sırada değişiyor elbette ama bir ortalama alınacak olsa sakin dönemler ağır basıyor. Sanata kesin bir inancım var. Kişiyi bir limana ulaştıracak güçlü bir akıntı olduğuna, tabii insan kendisi de katkıda bulunacak elinden geldiğince, kesinlikle güveniyorum. Ve ne olursa olsun, yaşamını yönlendirecek işi bulmuş birinin, Tanrı'nın büyük armağanına kavuştuğunu öylesine iyi biliyorum ki, kendimi bahtsızlar arasında saymam olanaksız. Yani demek istediğim, belirli, görece büyük zorluklar içinde olabilirim. Yaşamımda kasvetli günler olabilir. Ama bahtsızlar arasında adımın geçmesini istemem. Doğru da olmaz bu. Mektubunda yazdığım bir şey var ki ben de kimi kez duyumsuyorum. Bazen yaşamın içinden nasıl çıkacağımı bilemiyorum diyorsun. Bak şimdi, aynı şeyi birçok değişik alanda duyuyorum ben de. Yalnızca parasal açıdan değil, sanatımın kendisinde hatta yaşamın genelinde. Ama bunu olağan dışı bir şey mi sanıyorsun sen? Az buçuk yürekli, az çok enerjik her insanın böylesi anları olmadığını mı sanıyorsun? Hepimizin melankoliye düştüğü aşırı sıkıntılı, kaygılı anları var bence. Ama daha az, ama daha çok. Bilinçle yaşayan her insanın hayatının bir parçası bunlar. Kimilerinde kişilik bilinci yok anlaşılan. Ancak bu bilince sahip olanlar, kimi kez sıkıntılı, üzüntülü olabilirlerse de mutsuz değiller. Başlarına gelense hiç de olağan dışı değil. Bazen bir rahatlama geliyor. Bazen insanın içinden bir enerji doğuyor ve bundan dolayı yüceliyor kişi. Ama günün birinde, en sonunda, belki de yücelemeyeceği gün gelecek. Kösua. Çevirenin notu. Öyle olsun. Gene de olağan dışı değil bunlar. Yineliyorum. İnsanoğlunun ortak yazgısı bu. İnanıyorum. Babamın mektubu benim yazdığım bir mektubun cevabıydı. Çok iyi anımsıyorum. İç açıcı, neşeli bir mektuptu yazdığım. Stüdyoda yaptığım değişikliklerden söz etmiştim. Parasal ya da başka bakımlardan zor durumda olduğuma değin herhangi bir düşünce uyandıracak bir tek sözcük yoktu içinde. Aslında babam da öyle şeylere hiç dokunmamış. Dediğim gibi mektubu son derece nazik ve neşeli. Buna karşın gönderdiği para öylesine beklenmedik bir şeydi ki elimde olmadan aklıma takıldı. Acaba babam benim için kaygılanıyor mu? Eğer bu konuda yanılıyorsam, yaptığı iyiliğin bende uyandırdığı en belli başlı izlenimin sanki bu olduğunu kendisine yazmam çok ayıp olur. Üstelik işin aslı başka. Yani bu iyiliğin en belli başlı etkisi, o para olmasaydı yapamayacağım bir takım şeyleri onun sayesinde yapabileceğimden dolayı duyduğum şükran. Sana bu konudaki düşüncelerimi yazmamın nedeni şu. Babamın benim için kaygılandığını algılarsan, benim yapabileceğimden çok daha etkili biçimde yatıştırabilirsin onu. Öte yandan, bu olanın şansın durup dururken yüzüme gülmesi anlamına geldiğini de görüyorsun, değil mi? Parayı sulu boya araçlarımı adam akıllı düzeltmek için kullanmak niyetindeyim. Ayrıca lörse olan borçlarımı kapatacağım. Stüdyoyu daha da kullanışlı duruma getirmek için bir takım düzenlemeler yapacağım. Kimi yağlı boya ve resim malzemelerinin fiyatları korkunç yüksek gibi geliyor bana çoğu kez. Birçok kişiyi resim yapmaktan alakoyabiliyordur bu kanımca. İdeallerimden biri de ne biliyor musun? Grafik gibi kuruluşların çoğalması ve böylece çalışmak isteyen ve belirli bir yetenek ve enerji gösteren kişilerin istedikleri malzemeyi her an el altında bulabilmeleri. Örnekse kadar, kendi zamanında birçok kişinin efor çalışmasını sağlamış. Masrafların büyüklüğü yüzünden kendi cebinden gereken harcamaları yapamayacak olan birçok kişinin. Benim birçoklarından çok üstün ayrıcalıklarım var. Gene de içimde yeterli cesaret ve enerji olmasına karşın yapmak istediğim her şeye girişemiyorum. Çünkü masraflar çok fazla. Model parasıydı, yiyecek, içecek, ev kirasıydı gibi şeylerden başlayıp çeşitli boyalar ve fırçalara dek uzanıyor bunlar. Dokuma tezgahı gibi bir yaşam, çeşitli ipliklerin birbirinden ayrı tutulması gerekiyor. Oysa hepimizin aynı şeylere katlanması gerek. Öyleyse, madem ki resim yapan herkes bunlara katlanacak ve tek başına kaldıkları takdirde yakılıp gidecekler, neden ressamlar el ele verip birlikte çalışmıyorlar? Bir ordunun neferleri gibi ve neden resim sanatının uygulaması en ucuz olan dalları bunca küçümseniyor? Kuru boyaya gelince, bana verdiğini Platz'dan mı almıştın bilemiyorum ama geçen yaz buraya geldiğinde verdiğini çok iyi biliyorum. Yoksa ben hala Eten'deyken miydi? Bir dükkanda artık parçalar buldum. Galiba 6 tane ama hepsi de küçük küçük. Aklında tut, Emi, unutma. Lörz'den sorduğumda Jap Maris'in de sık sık aynı şeyi istediğini söyledi bana. Bununla 2 eskiz daha yaptım. Bir beşik, bir de sana daha önce gönderdiğime benzeyen bir şey. Üstüne bolca sepya boya sürdüm. 2 figürün üst üste olduğu eskiz hakkında yazdıklarına gelince, her şeyden çok perspektifin yarattığı bir etki söz konusu orada. Bir de küçük çocukla sepetin üstündeki kadın arasındaki büyük boyut farkı. Kompozisyonda benim canımı sıkan şey çizgilerden çok, ki sen de bunu fark etmişsin, 2 figürün ton olarak birbirinin tıpkısının aynısı olması. Bu kısmen her ton değişikliğini belirtemeyen kuru boyanın suçu. Litografik boyayla güçlendirmek istiyor insan örneğin. Ama bundan daha önemli ve asıl neden, istediğim kadar uzun uzadıya çalışacak vaktimin olmaması genellikle. İnsan bir desen üstünde uzun süre çalışırsa ayrıntılara daha çok girmek, çeşitli tonlar aramak olanağını buluyor. Oysa çoğu kez acele çalışmak zorundayım. Modellerimden fazla bir şey istemeyi göze alamıyorum. Onlara daha çok para verebilseydim, daha uzun süre karşımda durmalarını istemeye hakkım olurdu. Daha çok ilerleme gösterirdim. Şu sırada onlara para olarak verdiğimin karşılığından çok fazlasını aldığıma inanıyorum. Bununla birlikte hepsinden daha önemli bir sebebin varlığından haberim yok demek istemiyorum. Yani kendimden az çok memnun kalabilmem için bile çok daha ustalaşmam gerek. Zamanla çalışmalarıma şimdi ayırdığım süreden fazlasını harcamadan daha iyi, daha ayrıntılı yapıtlar ortaya çıkarmayı umuyorum. İşte böyle kardeşim. Hastan için en iyi dileklerimi gönderirken ara sıra Paris'i anlatan bir şeyler yazmanı özlediğimi de ekleyeyim. Bıkıp usanmadan sürdürdüğün yardımlar sayesinde elimden geldiğince idare edeceğimden de kuşkun olmasın. Gönderdiğini en iyi biçimde kullanmak için çaba harcadığımı, yapmak istediklerimi yapmayı beceremediğimde yalnızca kendimi suçladığımı da bilmeni isterim. Tanrı'ya emanet ol. Ellerini sıkarım. Senin, Vincent. Lahey, Nisan sonu, 1883. Sevgili Theo, yaş gününde eline benden de birkaç kelime geçmesini istedim. Bu yılın senin için mutlu olmasını, işlerinde başarıya ulaşmanı ve özellikle Hasan için yaptıklarından dolayı gönül rahatlığına kavuşmanı dilerim. Umarım o da iyileşir, yepyeni bir yaşama adım atar. Sen buraya gelmeyeli neredeyse 1 yıl olmuş, biliyor musun? Yeniden gelmeni nasıl istiyorum, nasıl hasretini çekiyorum. Bütün 1 yılın çalışmalarını göstereceğim sana. İlerisi için konuşmamız gerek bunlar üstünde. Geçen yıl geldiğin sıralarda gelecek misin bu yıl? Bu konuda herhangi bir karara varır varmaz bana haber ver, olur mu? Bir süre önce İsveçli ressamlar Heyerdahl ve Edelfelt hakkında birçok şey söylemiştin bana. Bu hafta Edelfelt'in bir resminin reprodüksiyonunu buldum. Kumsalda dinsel toplantı. Longfellow'un şiirlerini anımsatan bir şey var bu resimde. Çok güzel. Çok sevdiğim duyguları içeriyor ve sonunda tüm o İtalyanların, İspanyolların bıktırıcı Kahireli silah taciri tipindeki resimlerinden çok daha yararlı bir şey gösteriyor dünyaya. Bu hafta fundalıklarda turba toplayan bir kadın figürü üstünde çalışıyorum. Bir de diz çökmüş bir erkek figürü. Desenlerde bir anlama varabilmek için figürlerin yapısını en ince ayrıntıya dek bilmek gerekiyor. En azından ben başka türlüsünü düşünemiyorum. Edelfelt anlam açısından gerçekten çok güzel. Ancak bu etki yalnızca yüzlerdeki anlamda değil, aynı zamanda figürlerin tüm konumundan doğuyor. Bu İsveçliler arasında en iddialısı sayılabilecek olan kim dersin? Belki de William Label olabilir. Çevirenin notu. Van Gogh'un yanlışı var. William Label İsveçli değil, Alman'dı. Tümüyle kendi kendisini yetiştirmiş bir adam. Onu birdenbire ortaya çıkaran, sanırım 82'deki Viyana sergisinde resmin bir reprodüksiyonu var bende. Bir kilise sırasında 3 kadını gösteriyor. Kareli, yani Tirol entarili, oturmuş bir genç kadın ile diz çökmüş, siyahlar giyinmiş, başlarında örtü bulunan 2 yaşlı kadın. İçerdiği duygu çok güzel. Memling ya da Quentin Mastis gibi çizilmiş. O sıralarda sanatçılar arasında büyük gürültüler yaratmış bu resim. O günden sonra label'a ne olmuş hiçbir bilgim yok. Tij Maris'e epeyce benzettim onu. İngiltere'de de ona benzer bir Alman vardı ama onun kadar iyi değildi. Paul Dugasso. Biraz Oberlander'i anımsatırdı bana. Her neyse İsveç'te hala bir takım iyi ressamlar varmış gibi görünüyor. Mektubunu büyük özlemle bekliyorum. Analarla kızları arasındaki ilişkiler konusunda yazdıklarıma gelince inan ki kendi payıma bu kadın dolayısıyla karşılaştığım güçlüklerin 9%'unun temelinde doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak anası yatıyordu. Gene de anneler tümüyle kötü kişiler değiller. Hep kesinlikle yanlış davranıyorlar. O başka. Ama ne yaptıklarını bilmediklerinden bu. 50 yaşlarındaki kadınlarda çevreye karşı bir güvensizlik var genellikle. Kafalarını karıştıran da bu güvensizlik. Bir de sözde kurnazlıkları belki. İşitmek istersen günün birinde örneklerle anlatabilirim bunu sana. Yaşlandıkça bütün kadınlar böyle aşırı ciddileşip kızlarını yönetmek, her işlerine karışmak sevdasına düşüyorlar mı? Hepsi de bunun için en yanlış yolu mu seçiyorlar? Bilemem elbette. Kimi durumlarda onların sisteminin bir var olma nedeni bulunabilir. Ancak bunu kesin bir ilke olarak benimsemek ve a priori tüm erkeklerin yalancı ve sersem olduklarını, dolayısıyla kadınların onları aldatması ve her şeyi daha iyi bildiklerini sanması gerektiğini kabul etmek yanlış. Şanssızlık eseri, ana sistemi, dürüst ve iyi niyetli bir adama uygulanırsa vay o adamın haline. İşte böyle, aklın yalnızca raison anlamında değil, la conscience yani bilinç, vicdan anlamında aklın demek istiyorum, herkes tarafından saygı göreceği çağa henüz gelmedik. Böylesi bir çağın gelmesi için katkıda bulunmak ise hepimizin görevi. Ayrıca kişilerin karakterlerini yargılarken insanlığın gerektirdiği ilk şeylerden biri de çağdaş toplumun özelliklerini göz önünde bulundurmaktır. Zola ne kadar güzel. Özellikle L'Assommoir'ı düşünüyorum sık sık. Bu arada sen Balzac'ta ne kadar ilerledin? Les Misérables'in tümünü bitirdim. Victor Hugo'nun irdelemelerini Zola ve Balzac'tan çok daha değişik biçimde yaptığını biliyorum. Gene de olayların temelini onlar kadar iyi araştırıyor. Biliyor musun, kadınla anası arasındaki ilişkiler konusunda neyi yeğliyorum? Benim durumumda kesinlikle kötü sonuçlar vermesine karşın. Anası gelsin, hepten bizimle otursun. Bu kış, anası parasal bakımdan çok kötü durumdayken önerdim bunu. Birbirinize bu kadar bağlısınız madem, gelin hep birlikte oturalım. Ama durumları daha kötü olduğu halde, bizim basit yaşam biçimimize burun kıvırıyorlar. Oysa ben, sürdürdüğüm yaşamı ilke olarak istediğim kadar, buna koşullar yüzünden zorunluyum da. Çoğu kişiler, ailenin dış görünümünü iç yaşamından daha önemli sayıyor ve böyle yapmakla iyi davrandıklarını sanıyorlar. Toplum bunlarla dolu, gerçek bir yaşam sürdürmektense gösteriş peşinde koşanlar. Yineliyorum, bu insanlar kötü değil, yalnızca akılsız. İnsanın karısının annesi, kimi durumlarda, her işe burnunu sokan, iftira atan, sinir bozan, ailenin bir temsilcisi oluyor ve bu durumlarda kendisi kötü kişi olmasa da kesinlikle zararlı ve düşman davranışlı. Benim özel durumuma gelince, anası ailenin çeşitli öteki üyelerinin evlerinde oturmaktansa, bizim evde otursa kendisi için daha iyi olacak. Çünkü oralarda genellikle kaşarlanmış bir küstahlığın kurbanı oluyor ve türlü entrikalara girmesi için kışkırtılıyor. Sense hastana karşı tümüyle dürüst ve doğru davrandın. Önemli olan da bu. Gelecek ne olursa olsun hiç değilse açık seçik olmasını sağlıyor. Ancak insan doğru davranmışsa bile bir takım zorluklar çıkabilir. Senin için bugün başlayan yılda zorlukların az, mutlulukların çok olmasını dilerim. Henüz yazmadınsa ki umarım yazmışsındır, çabuk yaz. Tanrı'ya emanet ol oğlum. Ellerini yürekten sıkarım. Senin, Vincent.